Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Haban 1400, Hicri Gameru 14 Rebiüsani 1443 ve Miladi Takvimle 20 Kasım 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, 100 yılda 100 gelişme, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Çin, nükleer anlaşmada İran'a tam destek verdi. Emir Abdullahyan, Hamas'ın İngiltere tarafından terörist örgüt ilan edilmesini kınadı. Erzurum'da 1.5 büyüklüğünde, affedersiniz 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya'dan Türkiye'ye endişelerimizi ciddiye alın açıklaması geldi. Washington'daki Rusya Büyükelçiliği, Amerikan Kongresi'nin Rusya'ya müdahalesini kınadı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti 1. Yardımcısı Muhbir Enerji ve Tarım Bakanlıklarına Zeyandurut Havzası sorunu çözmek için harekete geçmeye talimat verdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre binlerce İsfahanlı çiftçinin bir araya gelmesi ve yetkililerin Zeyandurut Nehri'ne su akması talebiyle eş zamanlı olarak İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in talimatıyla Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir Enerji ve Tarım Bakanlığı'na Zeyandurut Havzası sorunun bir an önce çözülmesi için harekete geçmesi talimatı verdi. Son zamanlarda yaşanan kuraklık ve hafif yağmurun ardından İsfahanlı çiftçiler sorunlarla karşı karşıya kaldılar ve birkaç gündür bir araya gelirken İran hükümetinin Zeyandurut Havzası'nın sorunu çözmek için ciddi çaba göstermesini istiyorlar. İran'ın orta platosundaki en büyük ve su bakımından en zengin nehir olan Zeyandurut, Orta Zagros dağlarından özellikle Şahar-Mahal Bahtiyari eyaletindeki Zartkuh dağlarından kaynaklanıyor ve nihayet ovaya akana kadar İran'ın orta ovasından doğuya akıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Hatipzade, Amerikan hükümeti Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal eden ve nükleer anlaşmadan çekilen bir taraf olarak durumdan sorumlu tutulmuştur dedi. Said Hatipzade Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı bir araç olarak kullanma hilesinin onlara bir fayda sağlamadığı gibi ajansın eylemlerinin meşruiyetini sorguladığını söyledi. Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının siyasi yardımcıları, Amerika'nın İran özel temsilcisi ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinin temsilcileriyle Riyad'da bir araya geldiler ve ortak bir bildiri yayınladılar. Bildirde bu ülkelerin temsilcileri İran'ı bölgede istikrarı bozucu faaliyetler yürütmekle suçlarken, bölgesel görüşmeleri ve nükleer anlaşmaya ilişkin dönüşün tüm Batı Asya bölgesine fayda sağlayacağı ve daha fazla bölgesel ortaklık ve aynı zamanda İran'la dahil olmak üzere bölgedeki tüm insanların kalkınması ve refahı için kalıcı sonuçlar doğuracaktır denildi.
Fransa Dışişleri Bakanı bir kez daha İran ve nükleer anlaşma hakkında yeni bir iddiada bulundu. Erdoğan'a göre Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki sorumluluğundan ve anlaşmanın uygulanması için hangi taraftan harekete geçmesi gerektiğinden bahsetmeden, İran'ın Viyana müzakerelerinin bir sonraki turunda ciddi olmaması halinde anlaşmanın iptal edileceğini iddia etti. Fransız Dışişleri Bakanı'nın İran karşıtı iddiası, İran'ın ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmak için nükleer anlaşmaya geri kalan taraflarıyla görüşmelerinin Kasım ayı sonlarında başlaması tarifesinde geldi. 8 Mayıs 2018'de Amerika nükleer anlaşmadan tek taraflı ve kanunsuz bir şekilde çekilmiş ve önceki yaptırımların geri getirmesinin yanı sıra İran'a yeni yaptırımlar da uygulamıştır. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşma çerçevesinde bir yıl boyunca nükleer yükümlülüklerine uydu. Ancak nükleer anlaşmanın Avrupalı üye ülkeleri yükümlülüklerini yerine getirmediği için İran yükümlülüklerinde Mayıs 2019'dan itibaren 5 aşamalı bir indirim uyguladı. Şimdiye kadar Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için Viyana'da anlaşmaya dahil olan diğer ülkelerin katılımıyla 6 tur müzakere gerçekleştirildi. İran ile 4+1 arasındaki bir sonraki müzakere turu 29 Kasım'da Viyana'da yapılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmada İran'a güçlü bir şekilde desteklediğini tekrarladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün düzenlediği basın toplantısında Çin tüm tarafları bu konuda yapıcı bir rol oynamaya çağırıyor ve ilgili taraflar diplomatik çabalarını hızlandırmalı dedi. Çinli yetkili ilgili tarafların rasyonel, ölçülü olmaları ve İran'ın nükleer müzakerelerini ilerletme amaçlı diplomatik çabaları bozabilecek eylemlerden kaçınmaları gerektiğinin altını çizdiler. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, daha önce de İran nükleer sorunundaki mevcut krizin nedeni olarak Amerika'nın İran üzerinde azami baskı uygulama şeklindeki yanlış siyasetini tamamen düzeltmesi ve diğer tarafların da yapıcı bir tavır sergilemesi gerektiğini söylemişti. Nükleer anlaşma müzakerelerindeki çekişme alanlarından biri de Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımların devamında ısrar etmesidir. Bu arada Biden yönetiminin bir sonraki Amerikan yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğinin garantisini veremeyeceğini ifade etmesidir. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmaya bağlı kalması ve yaptırımları sona erdirmesi gerektiğini, aksi halde nükleer anlaşmaya dönmeyeceğini bildirmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İngiltere hükümetinin Filistin İslami Direniş Hareketi'ni terör örgütü olarak ilan etmesini kanadı. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Emir Abdullahyan, gerçekleri çarpıtarak Filistinlilerin haklarını ihlal edilemeyeceğini, Filistin için tek siyasi çözüm gerçek Filistin nüfusunun katılımıyla bir referandum düzenlemektir dedi. Bu arada Hamas liderlerinden Mahmut el-Sahar, Cuma gecesi el-Meyadin haber ağına verdiği röportajda Londra'nın Hamas hareketiyle her türlü dayanışmayı suç sayma kararına tepki olarak bu eylemi Siyonist rejimi memnun etmek için yaptığını belirterek şunları söyledi. İngiliz tarihi korkunçtur. İngiltere bazı Arap ülkelerini zenginliklerini yağmalamak için işgal etti. Zahar, İngiltere'deki Siyonist lobinin Hamas'a karşı alınan kararın arkasındaki itici güç olduğunu kaydetti. Hamaslı yetkili direnişin zaferlerini İngiltere'nin ve Siyonist rejimin çıkarlarına tehdit ettiğini, bu nedenle Londra'nın Hamas'a karşı böyle bir karar aldığını söyledi. Bazı Arap ülkeleriyle Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesini İngiltere'nin Hamas'a karşı böyle bir karar alması için bir teşvik olarak nitelendiren Zahar şunları kaydetti. İngiltere, Filistin halkına karşı her zaman suçludur ve halkımızı yerinden eden ve Siyonist rejimi kuran bir devlettir.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü olarak almasına tepki gösterdi ve Londra'nın Siyonist rejimin korunmasındaki rolünden utanç duyması gerektiğini bildirdi. Hamas hareketi dün İngiltere'nin hareketini kınarken İngiltere'nin geçmişi olduğu gibi hala yanlış yolda olduğunu bildirdi. Hamas'ın açıklamasında İngiliz hükümetinin Filistin halkına karşı tarihi hatalarını düzeltmek ve özür dilemek yerine hala terör rejimi İsrail'e geçmişi olduğu gibi desteklediğini bildirdi. Hamas yayınladığı bildiride şöyle dedi. İşgalcilere karşı silahlı direniş dahil her türlü araç ve yöntemle direnmek uluslararası hukuka göre işgal altındaki halkın hakkıdır. Aksine direniş işgale karşı olurken Filistinli sakinlerin öldürülmesi, zorunlu göçü, evlerin yıkılması ve gözaltına alınması asıl terördür. Hamas, İngiltere ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası toplumu çifte standartları ve uluslararası hukuk ihlallerini sona erdirmeye çağırdı. Dün İngiliz hükümeti Filistin karşı siyasetini sürdürerek Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ı terör örgütü ilan etti. İngiltere İçişleri Bakanı da Hamas'ın İngiltere'deki faaliyetlerini yasakladığını duyurdu.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus vilayetine bağlı Beyta ve Beyt-i Dijan beldelerinde dün öğleden sonra Yahudi yerleşimli protesto faaliyetlerine müdahalede bulunan işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. Nablus'taki Filistin Kızılay Derneği Acil Durumlar ve İlk Yardım Merkezi Müdürü Ahmet Cibril, çatışmalar sırasında bir kişinin plastik mermiyle yaralandığını ve 14 kişinin de işgal güçlerinin attığı göz yaşartıcı bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilendiğini söyledi. Beyta beldesindeki Subeh Dağı'nda yaşanan çatışmaların devam ettiğini bildiren Cibril, Beyt-i Dijan beldesindeki çatışmalarda 7 kişinin işgal güçlerinin attığı göz yaşartıcı bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilendiğini açıkladı. İşgal güçleri Beyta beldesinde Subeh Dağı yakınlarında protesto gösterisi yapan Filistinlere müdahalede bulunarak göstericiler üzerine plastik mermilerle ateş açtı ve göz yaşartıcı bomba kullandı. Yerel kaynaklar Subeh Dağı karşısındaki Kerem Nimir Dağı'nda soğuk havaya rağmen açık alanda kılınan cuma namazının hemen ardından işgal güçlerinin göstericilere saldırdığını ifade etti. Beyt-i Dijan beldesinde onlarca kişi Beyt-i Dijan arazilerini savunma komitesi ve Filistinli gruplar koordinasyon komitesinin çağrısıyla Yahudi yerleşimli protesto için düzenlenen haftalık yürüyüşe katıldı.
Irak'ta Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin mutabakat muhtırası Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından imzalandı. Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Hüseyin Kanaati, Irak ziyareti sırasında Sabtin Tıp Üniversitesi'nin kurulması için mutabakat zaptı imzaladı ve üniversitenin eğitim yönetimi 50 yıllığına İran Üniversitesi'ne devredildi. Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi, İran İslam Cumhuriyeti adına yabancı bir ülke ilk kez böyle büyük bir üniversitenin anlaşmasını imzalamış bulunuyor. 5 katlı Sabtin Üniversitesi'nde 1000 öğrenci eğitim görmekte.
Kahraman ve Kutsal Ekmek adlı İran'ın filmleri Irak'ın Kürdistan bölgesindeki Duhok Uluslararası Film Festivali'nin 8.sinde gösterime girecek. Muhabirimizin bildirdiğine göre yönetmenliğine Asker Ferhadi'nin yaptığı Kahraman filmi yabancı dilde en iyi film dalında 2 kez Oscar kazandı. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü ve Cannes Uluslararası Film Festivali'nde Grand Prix kazandı. Söz konusu film 8. Duhok Uluslararası Film Festivali'nin Dünya Sineması Perspektifi bölümünde Duhok Üniversitesi Kongre Salonu'nda ve Irak Kürdistan'daki Duhok Sinema merkezinde gösterilecek. Ayrıca merhum Rahim Zibihi'nin yönetmenliğini yaptığı İran belgeseli Kutsal Ekmek, Irak-Kürdistan bölgesinde 8. Uluslararası Dohuk Uluslararası Film Festivali'nin Kürt sineması yarışma bölümünde gösterilecek. Dohuk Uluslararası Film Festivali dünyadaki Kürt yönetmenler arasındaki uçurumu kapatmayı ve dünyadaki ülkeler arasında kültürel alışverişleri geliştirmeyi amaçlıyor.
Erzurum'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ilk gelen bilgilere göre tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını söyledi. Erzurum Valisi Okay Memiş de şu ana kadar can kaybı bilgisinin gelmediğini belirtti. Öte yandan Erzurum'da yaşanan depremin ardından Hınıs ilçesinde heyelan meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurum'daki depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Afat saat 15.40'da merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.
Türk güvenlik güçlerinin Suriye ve Irak'taki operasyonlarında PKK-YPG üyesi 9 militan öldürüldü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye ordusunun Irak ve Suriye'de PKK ve YPG olarak bilinen halk savunma güçlerini Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde düzenlediği operasyonda 9 militan öldürüldü. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bölgede PKK ve YPG'ye yönelik operasyonlarının sürdüğünü yineledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cuma günü bölgenin birçok sorununda Türkiye'nin ortak payda olduğunu söyledi. Fransa, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır Dışişleri Bakanları Atina'da bir araya geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye dedi. Kıbrıs Rum basında yer alan haberlere göre dörtlü zirvede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorunu, Orta Doğu, Libya, Fars Körfezi ve sahil konuları ele alındı. Ayrıca enerji, işbirliği, pandemiyle mücadele, iklim değişikliği ve göç konularında gündem maddeleri arasında bulunduğu açıklandı. Dendias, İspanya ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğini üstü kapalı olarak eleştirdi. Dendias, Avrupa Birliği ülkelerinin Fransa örneğini izlemeleri ve savaş tehdidinde bulunan ülkelere silah satışında bulunmamaları gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile görüşerek Türkiye'yi Kiev ile askeri teknik ilişkiler konusundaki endişelerini ciddiye almaya çağırdı. Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Türkiye'nin Ukrayna ile askeri teknik işbirliği konusundaki endişelerini ciddiye almaya çağırdı.
Irak Direniş Koordinasyon Komitesi yeni yıl yaklaşırken Amerika'nın Irak'tan çekildiğine dair hiçbir işaret görmediğini bildirdi. El Meyadin kanalına göre Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi dün Amerikan askerlerinin Irak topraklarından çekilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Irak Direniş Koordinasyon Komitesi yayınladığı bildirdi. Sözde stratejik diyaloğun hükümlerine uyumu yakından izliyoruz ve işgalcilerin ciddiyetine ve taraf olarak taahhütlerine güvenmiyoruz dedi.
Yemen insansız hava araçları Suudi Arabistan'ın güneyindeki Nicran, Cizan ve Abhaz şehirlerini hedef aldı. El Meyadin kanalı Yemen medyasından alıntı yaparak Yemen insansız hava araçlarının saldırıda birkaç Suudi havalarında hava trafiğini bozduğunu bildirdi.
Washington'daki Rus Büyükelçiliği Amerikan Kongresi'nin Rusya'nın iç işlerine karışmaya çalışmak yerine Amerika'nın iç durumlarıyla ilgilenmesi gerektiğini bildirdi. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği dün bazı Amerikalı milletvekillerin Rusya'nın iç işlerine karışma çabasını kınadı ve Amerikan Kongresi'nin Rusya'nın iç işlerine karışmaya çalışmak yerine ülkelerindeki duruma dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.
Ve son haberimiz, rutin sağlık kontrolü kapsamında yapılacağı kolonoskopi nedeniyle başkanlık yetkilerini Kamala Harris'e devreden Amerikan Başkanı Joe Biden, anestezinin etkisinden çıktıktan sonra görevlerini tekrar devraldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran standartlarının Karaçi'de ilgi görmesi etrafında. Pakistan'ın Karaçi kentinde 17. Uluslararası Ticaret ve Sanayi Fuarı düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti standartları Pakistan'ın Karaçi limanında düzenlenen 17. Uluslararası Ticaret ve Sanayi Fuarı'nda bu ülkenin sanatkarları ve ekonomi alanında faaliyet gösterenlerin ilgisini beğendi. Pakistan'ın güneyindeki Karaçi limanında düzenlenen bu fuara İran'dan 9 firma katıldı ve standlarda ürünlerini sergilediler. Ticaret fuarları düzenlemek her ülkenin ticari ve iktisadi kapasitelerini tanıtmak için iyi bir fırsat ve platform sağlar. İran, Pakistan ticaret fuarına aktif olarak katılarak Pakistanlı sanatkarları ve ekonomik alanda faaliyet gösterenleri ticari ve endüstriyel kabiliyetlerini sadece bir kısmı ile tanıştırmak istedi. Çünkü İran ile Pakistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hiç beklenmeyen düzeyde düşük seviyelerde olmasının sebeplerinden biri, iki ülkenin birbirinin ticari ve ekonomik kapasitelerine ve kabiliyetlerine aşina olmaması ve birbirlerinin imkanlarından haberdar olmamasıdır. Tahran Ticaret Odası Başkanı Mesut Hansari bu konuda şöyle düşünüyor. İran-Pakistan ticari ilişkileri çok yüksek ekonomik ve ticari potansiyele sahip iki komşu ülke olarak şu anda yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar kadardır. Bu rakamlar ise tatmin edici değil. Bu nedenle işletme sahipleri ve iş adamları özellikle İran ve Pakistan'ın özel sektörü ticari ilişkilerini geliştirmek için yeni denemeler yapmak zorundalar. İran ve Pakistan komşu olmanın yanı sıra ekonomik işbirliği teşkilatı da üyesidirler. Bu ekonomik işbirliği teşkilatının kararlarına göre iki ülkede bölgesel işbirlikleri artırma yönünde ciddi çalışmalar yapmalılar.
İran ve Pakistan arasındaki ikili anlaşmalara göre ticari ilişkilerin seviyesinin yılda 5 milyar dolara artması bekleniyor. Ancak bu anlaşmanın uygulanması için şimdiye kadar ciddi bir adım atılmadığı belirtilebilir. Pakistanlı yetkililere göre İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan'ın endüstriyel ve ticari ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabilir. Bu alandaki en önemli ve uygulanabilir hususlardan biri, sınırların her iki tarafının ekonomik refahına ve gelişmesine yardımcı olabilecek, aynı zamanda bölgenin güvenliğini istikrara kavuşturabilecek sınır pazarlarının kapasitelerinin kullanılmasıdır. Tahran'daki siyasi analist Muhammed Nikbahş bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Bölgeyi geliştirmek adına İran ve Pakistan sınır bölgelerindeki çalışkan insanların temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik refah ve sürdürülebilir ticaretin sağlanması, yoksulluk, terör ve mezhepçiliğe karşı da önemli bir engel olabilir. Her halükarda Pakistan hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini genişletme ve ticari ilişkileri geliştirme arzusuna ve isteğine rağmen İslamabad'da bu arzunun gerçekleştirilmemesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları ve baskılarının etkisinin olduğu görülmektedir. Tabii Pakistanlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik insanlık dışı yaptırımlarına karşı olduklarını her zaman dile getirseler de bazen yaptırım bahanesiyle ilişkileri geliştirmek için ciddi adımlar atmaktan sakındılar. Bu arada Pakistan halkı ve Pakistanlı iş adamları ve zanaatkarları Pakistan hükümetinin Pakistan'ın ulusal çıkarlarını göz önünde bulundurarak İran İslam Cumhuriyeti ile ekonomik kalkınma yolunda köklü ve sağlam adımlar atmasını bekliyor.
Müzik. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Hindistan Başbakanı'nın Hindistanlı protesto çiftçilere karşı geri adım atması etrafında. Hindistan Başbakanı Modi 2014'te başbakan olarak BJP partisinin temsilcisi olarak iktidara geldiğinden beri en zor engelle karşı karşıya. Bu bağlamda Hindistan Başbakanı Modi bu ülkenin çiftçilerinin bir yıllık itirazları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Hindistan Başbakanı bu çerçevede tarım yapısal reformlarıyla ilgili koyduğu yasaları iptal etti. Hindistan'ın tarımında perakendeciliğin özelleştirmesine odaklanan ve buna vurgu yapan bu yasalar Eylül 2020'de onaylanmıştı. Hindistan çiftçileri ve çiftçiliği sendikaları tarımda yapısal reformlar yasasının onaylanmasına itibaren protesto gösterileri düzenlediler. Nihayetinde de tarım sendikaları ve tarımcıların protestolarının devam etmesi sonucu Modi 2014'te başlayan başbakanlık döneminin en önemli sorunu ile karşı karşıya kaldı. Hindistan tarım sendikaları liderlerinden Rakesh Tikait bu hususta şöyle diyor. BJP partisi ve Hindistan Başbakanı Modi, tarım yasalarını iptal etmezse 4 milyonu aşkın traktör parlamento binasını kuşatacaktır. Çünkü tarımcılar bu yıkıcı ve kötü yasaları kaldırması için protestolarına bir şekilde devam edecekler. Çiftçiler yeni kuralları ve yasaları büyük alıcılar lehine görüyor ve uygulandığında yakında topraklarını kaybedeceklerine yol açacağına inanıyorlar. Hindistan'ın 1.3 milyar nüfusunun yarısından fazlası geçimlerini topraktan ve çiftçilikten sağlıyor ve bir şekilde topraklarına bağlı olan çiftçilerdir. Çiftçilerin endişelerine rağmen Modi hükümeti yeni tarım yasalarını savunarak bunu küçük çiftçiler lehine görmüş ve sektör için ihtiyaç duyulan sermayeyi sağlayacağına inanmış. Bu nedenle 18 ay gecikmeli olarak uygulanmasını vurguladı. Ancak çiftçiler bu yasaların iptal edilmesinde ısrar etti.
Hindistan'ın tarım sektörü ülkenin 2.9 trilyon dolarlık ekonomisinin %15'ini oluştururken, Yeni Delhi hükümeti çiftçilerin protestoları bir yıl sonra sona erdireceğini umdu. Ancak başbakan protestoların devam etmesiyle sonunda reform yasalarını iptal etmek zorunda kaldı. Hindistan Tarımcılar ve Çiftçiler Birliği liderlerinden Darshanpal, çiftçilerin protestoları ve düzenledikleri gösterilerle ilgili şunları söyledi. Çiftçilerin protesto hareketi barışçıldı. Bu yüzden itirazları ve protestolarına devam ederek söylediklerinde ve istediklerinde kararlı olduklarını gösterdiler. Açlık grevi, yolların kapatılması ve traktörlerin kullanılması hep bu kararlılık çerçevesinde değerlendirilmelidir. Tüm bu gelişmelere rağmen şimdi de BJP Partisi lideri Hindistan Başbakanı Narendra Modi protestocu çiftçileri karşı yürüttüğü en önemli kampanyasında teslim oldu. Çünkü ekonomik sorunları çözme sloganıyla 2014'ten beri iktidarda olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hint topluluğu nezdinde konumunun zayıflamasından her şeyden çok endişeli görünüyor. Hindistan Başbakanı Modi, Babürca Ami ve Keşmir krizi gibi hususlarda Avam Meclisi Lok Sabha'nın da desteklerine dayanarak Hindular lehine girişimlerde bulundu. Ancak tarımcılık hususunda protestocu tarımcılar ve çiftçiler Modi'yi sorunlarının kaynağı ve büyük şirketlerin çıkarlarının koruyucusu ve tarımcıların geçimini yok etmeye çalışan bir şahıs olarak görmektedirler. Böyle bir yaklaşım ise Narendra Modi ve ait olduğu Milliyetçi Partisi'nin gelecek seçimlerdeki konumuna ve imajına büyük bir darbe indirebilir. Şimdi de Narendra Modi bu husustaki kaygılar yüzünden aldığı kararları geri çekmeye çalışıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Şemsi 29 Aban 1400, Hicri Kameri 14 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 20 Kasım 2021 Cumartesi. Bundan 1377 yıl önce Kameri 14 Rebiusani 66 tarihinde böyle bir günde Muhtar bin Ebi Ubeyde Sakafi, İslam peygamberinin sevgili torunu İmam Hüseyin aleyhisselamın kanının intikamını almak üzere kıyam etti. Kameri 61 yılında İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşları eşit olmayan şartlarda girdikleri savaşta Yezid bin Muaviye'nin ordusu tarafından şehit edildi. Muhtar kıyamına Kufe kentinde başladı. Muhtardan önce de Tevvabin grubu İmam Hüseyin aleyhisselamın kanının intikamını almak üzere Emevi hükümetine karşı ayaklanmıştı. Muhtar kıyamında Emevi iktidarına bağlı güçleri yendi ve ardından İmam Hüseyin aleyhisselam katillerinden intikam almaya başladı. Muhtar yaklaşık bir yıl Kufe'de hüküm sürdü ve bu süre zarfında fetihlerini arttırdı. Ancak sonunda Mus'ab bin Zübeyr ordusuna yenilerek şehit düştü. Bundan 420 yıl önce Kameri 14 Rebiusani 1023 tarihinde böyle bir günde Safevi iktidarının komutanlarından ve Kral 1. Abbas döneminin becerikli emirlerinden Allahverdi Han vefat etti. Allahverdi Han Gürcü asıllıydı ve gençlik çağında köle olarak satıldı ve en son Safevi kralı Tahmasp'ın hizmetine girdi. Allahverdi Han Kameri 1004 yılında Safevi Sarayı'nda sergilediği liyakat ve kifayeti sayesinde Kral Abbas'ın fermanı ile İran'ın güneyinde Fars yöresinin emiri olarak atandı. Allahverdi Han kısa sürede Kızılbaş ordusunun komutanı oldu ve Safevi devletine büyük hizmetlerde bulundu. Allahverdi Han İsfahan'ın Zayenderut ırmağı üzerine Allahverdi Han Köprüsü ve Siyosepol başta olmak üzere birçok sosyal hizmetlerde bulundu. Bu binalar günümüzde hala dünyanın en güzel tarihi eserleri arasında yer alıyor. Bundan 123 yıl önce miladi 20 Kasım 1898 tarihinde böyle bir günde Amerikalı müneccim Edwin Hubble dünyaya geldi. Edwin ilk önce babasının isteği üzerine üniversitede hukuk branşında devam etti. Ancak diplomasını aldıktan sonra nücum ilmine ilgi duyduğu için bu branşı okumaya başladı. Hubble yıldızların arasındaki uzayda devasa toz ve gaz bulutları üzerinde odaklandı. 20. yüzyılın başlarında bu devasa toz bulutları Samanyolu galaksisi içinde yer aldığı düşünülüyordu. Ancak Hubble bu toz bulutları ve galaksinin dışında olduğunu ispat etti. Bundan 113 yıl önce Hicri Şemsi 29 Aban 1287 tarihinde böyle bir günde İranlı ünlü vaiz Seyyid Cemaleddin Vaiz İsfahani katledildi. Seyyid Cemal İsfahani olarak ün yapan Seyyid Cemaleddin Vaiz Hamedani Hicri Şemsi 1242'de Hamedan kentinde dünyaya geldi. Seyyid Cemal 20 yaşına geldiğinde eğitimine devam etmek üzere ilkin İsfahan'a geldi ve ardından Tahran'a yerleşti. Seyyid Cemal Meşrute hareketinde Seyyid Abdullah Behbahani ve Seyyid Muhammed Tabatabai'nin yakınlarından biriydi ve iktidarın zulüm ve haksızlıklarını eleştirmek üzere minberde konuşma yapıyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 85. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İsra suresinin 56. ve 57. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Medine halkının Mina bölgesi yakınlarında bulunan Akabe bölgesinde toplanmasının ardından Allah Resulü'nün hayatını korumak ve onu kollamak sözü verdiler. Bu sözün ve ahdin ardından müşriklerin Mekke Müslümanlarına yönelik baskıları ve eziyetleri de yoğunlaştı. Bu yüzden Allah Resulü onları Medine'den çıkmaya ve hicret etmeye çağırdı.
Onlar birkaç kişilik gruplar halinde ve kimi zamanda bireysel olarak açık gizli bir şekilde Medine'den hicret etmeye başladılar. Bu sırada Kureyşliler kendilerini tehlikede görmeye başladı. Kureyş liderleri ve üst kesimi çıkarlarını tehdit altında gördüğü için 27 Safer 622 yılında Mekke büyüklerinin mübaşeret celselerinin yapıldığı nokta olan Darun Nedve'de toplandılar.
Bu toplantıya katılan herkes bu husustaki görüşünü açıkladı. Her biri bir şekilde Allah Resulü'nü bu diyardan uzaklaştırılması ve atılması için bir yöntem sunuyordu. Bunu yaparak eski birlik ve tek vücutlarını elde edeceklerini, artık Allah Resulü'nden kurtulabileceklerini zannediyorlardı.
Ancak tüm bu görüşler ve planlar kızgın ve öfkesi dinmeyen müşrikleri memnun kılamıyordu. Bu yüzden Ebu Cehil olarak ün yapan Ebu Hekem'den daha iyi bir öneri dillediler. Ebu Cehil, bence her kabileden bir kişi, genç biri seçilmeli ve eline kesici kılıç verilmelidir. Onun da bir anda Muhammed'e darbe indirmek ve onu öldürmesi gerekir. Böylece onun kanının sorumluluğu tüm kabileler üzerine düşer. Ona bağlı olan kesim de tüm kabileler ile savaşa giremediği için kan parasını bile alamaz diye konuştu. Bu öneri Kureyş liderleri ve büyükleri tarafından kabul gördü ve Şom planın uygulanması için Rebül Evvel gecesi seçildi.
İmam Ali Aleyhisselam bu Şom plandan haberdar olan Allah Resulü'nün buna nasıl vakıf olduğu hakkında şöyle diyor. Cebrail Aleyhisselam peygambere inmiş ve onu müşriklerin planı hakkında bilgilendirmiştir. Ayrıca onların toplandığı geceyi ve saldırıya geçecekleri saati bile söylemiştir. Ardından Cebrail Aleyhisselam Allah Resulü'nü evden çıkması için talimat vermiştir.
Enfal suresinin 30. ayetinde bu hususta şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz yemkuru bikellezine keferuni yuthbituke ev yekutuluke ev yukhricuk. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Vallahu hayrul makirin.
Hatırlar mısın?
inkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı. Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır.
Bizzet'in 13. ya da 14. yılının Rebiülevvel ayının ilk gecesinde İmam Ali Aleyhisselam büyük bir ihtimalle öldürüleceğini bile bile Peygamber Efendimizin yatağına yattı. İmam Ali Aleyhisselam'ın bu fedakarlığı ve özverisinden dolayı Allah-u Teala Mübarek Bakara suresinin 207. ayetinde Emirül Mümininin faziletleri hakkında şöyle buyurmuştur. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir.
Kureyşli kafirler Allah Resulü'nün hayatına kıymak için planladığı günde geceleyin Peygamber Efendimizin evini kuşattılar. Ve sabahleyin fırsat kollayıp fırsatı yakalayınca saldırıya geçtiler. Ancak Hazreti Ali Aleyhisselam'ı yatakta görünce şaşırıp kaldılar. Allah Resulü'nün ne kadar mucizevi bir şekilde kurtulduğunu fark ettiler. Bu sırada müşrikler öfkelerini kontrol edemeyip Ali'ye saldırdılar ve onu Mescid-i Haram'a doğru sürükleyerek Hazreti Muhammed'in nereye gittiğini söylemesini istediler. Ancak Hazreti Ali Aleyhisselam onlara cevaben, "Yoksa Muhammed'i bana mı emanet etmiştiniz de şimdi bana soruyorsunuz?" dedi. Bu cevapla müşrikler Hazreti Ali Aleyhisselam'ı bıraktı ve tüm gücüyle Allah Resulü'nü bulmak için harekete geçtiler.
Kureyşliler tarafından görevlendirilenler yolda giderken izleri sürmekte usta bir isim olan Ebu Kerz Hazâ ile karşılaşınca ondan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmakta yardımcı olmasını istediler. Ebu Kerz ilk olarak Allah Resulü'nün evine gidip örnek ize bakarak iz sürmeye başlamadan önce şöyle dedi. Bu Muhammed'in izidir, andolsun ki bu adım İbrahim makamında bulunan adımın aynısıdır.
Ebu Kers bunları söyleyip iz sürmeye başladı. Ebu Bekir'in Allah Resulü ile beraber olduğu mekana gelince şöyle dedi. Burada biri Muhammed'e eşlik etmiş ve onun yanına düşmüştür. Ebu Kers izleri sürmeye devam edip artık izlerin yok olduğu sur mağarasına vardı. Allah-u Teala mağaranın ağzına yumurtasının üzerine oturmuş bir keklik bırakmış ve bir örümceğin mağaranın ağzına ağ örmesini sağlayarak mağaranın girişini kapatmıştı. Müşrikler bunu görünce hayrete düştüler. İzi süren adam şöyle dedi. Muhammed ve yanındaki bundan sonra hareket edememiş. Ya göklere uçmuşlar ya da yerin altına girmişler. Çünkü gördüğünüz gibi örümceğin ördüğü ağlara dokunulmamış ve sapasağlam kalmıştır. Eğer onlar mağaranın içine girselerdi ağlar bozulurdu. Buna ilaveten mağaranın ağzında da keklik bulunmaktadır. Bu da mağaranın boş olduğunu gösteriyor.
Ebu Kerz'in bu sözlerinin ardından müşrikler mağaranın içine girmekten çekindiler ve Allah Resulü ve Ebu Bekir'i bulmak için civar dağları ve noktaları aramaya başladılar. 3 gün aralıksız arama yapsalar da istediklerini Bulamadılar, bu yüzden aramayı bırakıp şehre geri döndüler.
Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Allah Resulü Medine yolunda birkaç gün geçirdikten sonra Medine yakınlarında Kuba bölgesine vardı. Peygamber Efendimiz orada deveden inip İmam Ali Aleyhisselam'a mektup yazarak onu kendi yanına çağırdı. Ardından orada yanındakiler ile Hazreti Ali Aleyhisselam'ı beklemeye başladı. Hazreti Ali Aleyhisselam Peygamber Efendimizin mektubunu alınca hemen hazırlandı ve gecenin karanlık saatlerinde eşi Hazreti Fatıma, annesi Fatıma ve Allah Resulü'nün hizmetçisi Ümmü Eymen ile beraber kimi Mekke mustazaflarını da yanına alarak Allah Resulü'nün yanına gitmek üzere Kuba istikametine doğru yola çıktı.
Ancak Mekke Allah Resulü'nün hicretinin ardından zor günler yaşıyordu. Bu topraklar artık insanların hayatında bereket diye bir şey kalmamış, en kötü ekonomik koşullar hakim olmuş ve toplum aşağı yokuş gerilemeye başlamıştı. Şam ve İran'dan bu bölgeye gelen İranlı ve Şamlı tüccarlar, durumu görünce artık daha az ticari seyahatler gerçekleştiriyorlardı. Böylece Mekke'nin o eski ticari ve ekonomik zenginliğinden eser kalmamıştı.
Bu durumun yanı sıra kuraklığın da gelmesiyle birçok Mekke ahalisi açlık ve hastalıktan dolayı hayatını kaybetmeye başladı. Bu ilahi cezalandırma süreci kimi müşrikleri düşündürmeye başlattı. Müşrikler Allah Resulü'nün risaletine iman edip etmeme hususunda tereddütler yaşamaya başladı. Ancak oralarda hakim olan despot ve sıkı ortamdan dolayı imanlarını aşikar edemediler. Onların birçoğu gizli olarak liderlerinin gözünden uzak Allah Resulü'nden yağmurun yağması için dua etmesini istediler. Böylece bereketin topraklarına geri dönmesini arzu ettiler.
Bu sırada İsra suresinin 56. ve 57. ayetleri indirildi. Bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.
De ki, Allah'ı bırakıp da Tanrı olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce www.parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 27. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kapitülasyon ve İmam Hümeyni'nin sürgün edilmesi ile ilgili konuşacağız.
Geçen bölümde Pehlevi rejiminin halkın devrimci ve cesur lideri İmam Hümeyni'yi hapse atarak bir şekilde muhalifler kanadını kontrol etmeye çalıştığını ve sözde reformlarına devam edebildiğini anlattı. Bu bağlamda kendisi ve beyaz devrimi hakkında birçok demagojik ve abartılı propaganda yapıldı ve bu da Muhammed Rıza Pehlevi'nin küstahlaşmasına ve bencilleşmesine yol açtı. Öte yandan Milli Şura Meclisi'nin kapatılmasının üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçmişti ve Pehlevi Şahı sözde demokratik imajını göstermek için parlamento seçimleri yapmayı amaçlamıştı.
Bu bağlamda her zamanki gibi büyük bir propaganda çalışması başladı ve milletvekilleri adaylarının seçilmesi için büyük ve tantanalı bir kongre düzenlendi. Ancak bu isimler zaten daha önceden belirlenmişti ve karar verilecek bir şey kalmamıştı. Hicri Şemsi 1342'de Şehrivar ayının 26'sında parlamento seçimleri yapıldı ve o andan itibaren Başbakan Esedullah Alem'in istifası ve yeni kurulan Yeni İran Partisi'nin lideri Hasan Ali Mansur'un onun yerine geçmesi söylentileri dolaşmaya başladı.
Esedullah Alem'in Şah'a olan bağlılığına ve birçok hizmette bulunmasına rağmen başbakanlıktan ayrılışıyla birlikte Muhammed Rıza Pehlevi'nin arınması ve ulusal bir kahraman olarak kabul edilmeye devam edilmesi için tüm kusurlar ve kabahatler onun üstüne atıldı. Bu doğrultuda Hasan Ali Mansur, bilhassa din adamları ve ulema ayrıca başta da insanlara yapılan muameleyi telafi etmek adı altında 20 Esvent 1342'de başbakan olarak seçildi.
Yeni başbakan etkili bir taklit merci olan İmam Hümeyni'nin ev hapsinde kalması halinde rejimin yolsuzluğunu protesto etmelerini önlemek için diğer ulema ile dostane ilişkiler kurmasının mümkün olmayacağını biliyordu. Öte yandan Şah, İmam Hümeyni'nin siyaset sahnesinden ve insanlardan 10 ay uzak kalması ve ülkedeki durumun değişmesi nedeniyle görüşünün de değişeceğini, bu manevi liderle bir türlü uzlaşmaya varılabileceğini düşündü. Bu nedenle İçişleri Bakanı birkaç kez İmam Hümeyni ile görüştü ve onu yeni hükümetin politikasının din adamlarıyla dostluğa dayalı olduğuna ve din adamlarının ülke işlerine karışmaması gerektiğini ikna etmeye çalıştı.
Tüm bu sinsi girişimlere rağmen İmam Hümeyni hükümetleri değiştirmenin sorunu çözmediğini ve rejim hakkındaki düşüncelerinin kriterinin Pehlevi rejiminin İslam'a ve halka karşı eylemleri olduğunu açıkça belirtti. Nihayet 7 Nisan 1963'te İmam Hümeyni serbest bırakıldı ve halk tarafından karşılandı. Şah rejimine karşı daha önce olduğu gibi aynı yaklaşımı benimserken din adamları Şah'ın ve propaganda aygıtının sahte suçlamalarına karşı savunurken özellikle göstermelik reformları, İsrail'le ilişkiler, yasa dışı eylemler ve dinsizleştirme olmak üzere meselelerin gerçek yüzünü teşhir etmeye çalıştı.
İmam Hümeyni 15 Hordad kıyamının yıl dönümünde önde gelen bir grup alimle birlikte yayımladığı bildirdi. Pehlevi rejiminin işlediği suçları kınadı ve o günü genel yas günü ilan etti. 13 Ekim 1964'te parlamentoda ulusal egemenliği, ülkenin bağımsızlığını ve İran halkının onurunu baltalayan bir yasa tasarısı kabul edildi. Sözde kapitülasyon yasası uyarınca binlerce Amerika askeri danışmanı ve aileleri ve hatta çalışanları bir suç işlenmesi durumunda İran'da yargılanmayacak, cezadan muaf tutulacak ve onlara saygı gösterilecekti. Ayrıca bu kesim vergi ve gümrük muafiyetlerinden de yararlanabileceklerdi.
Tabii ki kabine aşağılayıcı yasayı bir yıl öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı altında geçirmiş ve onaylamıştı. Ancak bu karar İran halkının ulusal egemenliğine ve onuruna verdiği zarar nedeniyle halktan ve Pehlevi rejimine bağlı birçok politikacıdan bile gizlendi. Milli Şura Meclisi Muhammed Rıza Şah'ın kontrolü altında olmasına rağmen bazı üyeler tasarıya karşı çıktı. Şah rejiminin gizli çalışmalarına rağmen kapitülasyon yasasının onaylanmasından sonra metni ve meclis tartışmaları müsveddeleri rejim muhaliflerinin eline geçti ve yayınlandı. İran'ın dinini, halkının onurunu ve gururunu korumaya kendisine görev sayan İmam Hümeyni, 26 Ekim 1964'te yaptığı tarihi bir konuşmada baskıcı Pehlevi rejiminden korkmadan bu utanç verici yasanın hükümlerini ifşa etmeye başladı ve Pehlevi rejiminin ve Amerika'nın ortak komplosunu en sert şekilde hedef aldı.
İmam Hümeyni konuşmasında önce kapitülasyon yasasının felaketinin derinliğini şöyle özetledi. Bizi sattılar, bağımsızlığımızı sattılar. Sonra bu yasanın boyutlarını birkaç örnekle halka şu şekilde anlatmaya çalıştılar. Amerikalı hizmetçi, Amerikalı bir şef, pazarın ortasında taklit mercisine saldırıp ona suikast düzenlerse ve onu ayaklar altına alırsa İran polisinin onu durdurmaya hakkı yoktur. İran mahkemelerinin onu yargılama hakkı yoktur. Amerikalı bir ahçı İran şahını ezip geçerse, İran taklit mercisini ezip geçerse, en yüksek İranlı merci ve makamı ezip geçerse kimsenin itiraz etme hakkı yoktur.
İmam Hümeyni kapitülasyonun orduya yaptığı etkiler hakkında askerlere şu soruyu da yöneltti. Size şeref diye bir şey bıraktılar mı? Bir Amerikan askerinin generallerimizden daha üstün kılarak şeref mi bıraktılar sizlere? İmam Hümeyni Pehlevi rejiminin Amerika'ya bağlılığının yanı sıra Amerika'dan borç para almak istediğini de ifşa etti ve Şah'ın din adamlarına karşı propagandasına tepki olarak şunları söyledi. Din adamlarının nüfuzu söz konusu olursa bu milletin bir zamanlar İngiliz esiri, bir zamanlar da Amerika esiri olmasına izin verilmez. Din adamlarının etkinliği görülürse İsrail'in İran ekonomisini eline geçirmesine izin verilmez. İsrail ürünlerinin gümrüksüz satılmasına izin verilmez.
İmam Hümeyni, büyük güçlerin İran'a müdahale etme yönündeki yaklaşımları hakkındaki görüşünü şu şekilde açıkladı. Amerika İngiltere'den beter, İngiltere Amerika'dan beter, Sovyetler Birliği hepsinden beter. Her biri öbüründen beter, hepsi hepsinden beter. Ancak bugün de bu habisler ile karşı karşıyayız, Amerikalılar ile. Amerika Başkanı bilsin ki bizim milletin nezdinde dünyanın en menfur kişilerindendir.
İmam Hümeyni'nin kapitülasyon ve sonuçlarıyla ilgili cesaret ve net açıklamaları Despot ve tiran Pehlevi rejimini kızdırdı. Pehlevi rejimi daha önce tehdit, isteklendirme ve hapse atma gibi yöntemler ile İmam Hümeyni gibi devrimci bir alemi susturmak isteseler de sonuca ulaşamamışlardı. Şah rejiminin İmam Hümeyni idam etmesi de tahmin edilemez sonuçlar doğurabilirdi. Bu yüzden 4 Kasım 1964 yarı gecesinde yüzlerce Pehlevi rejimi komandosu İmam Hümeyni'nin evini kuşatıp imamı Türkiye'ye sürgüne gönderdiler.
Askeri güçler, ağır teçhizatlar ve araçlar ile şehrin farklı noktalarına yerleşmiş ve hassas noktaları koruma altına almıştı. Ancak insanlar ve alimler bu despotça ve yasa dışı girişime karşı protestolarını ve öfkelerini gösterdi ve göstericiler grevler ve mektuplarla hem ülke içi hem dünyada protesto seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu gösteriler ve itirazlar sadece İran sınırları içerisinde değil, sınırların ötesinde de öğrencilerin ifşaatları ile geniş çaplı ve etkili bir duruma dönüştü. Bu da 11 ayın ardından Şah'ın İmam Hümeyni'nin sürgüne son vermek mecburiyetinde kalmasına neden oldu. Ancak İmam Hümeyni kısa bir arayla tekrar Irak'a intikal edildi ve oradaki sürgünü başladı.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli sohbetimizin 27. bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Değerli dinleyiciler, daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bizler de bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde bir sonbahar meyvesi olan Greyfurt hakkında konuşacağız.
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi bugünkü bölümü bilimsel adı Paradisi Citrus olan Greyfurt'a ayırdık. Her ne kadar Greyfurt'un ana yurdu Jamaika, Endonezya gibi ülkeler olsa da hali hazırda Çin, Amerika ve Meksika gibi ülkeler dünyada en büyük Greyfurt üreticisi olan ülkeler arasında yer alıyor. İran'da her ne kadar Huzistan ve Kirman illeri Greyfurt üretiminde daha büyük paya sahibi olsalar da ülkenin kuzey ve güney şehirleri de Greyfurt yetiştirmek için uygun iklim koşullarına sahipler. İran, Greyfurt'u diğer narenciyelerle birlikte Rusya'ya, komşu ülkelere ve Fars Körfezi kıyı ülkelerine ihraç edilmektedir.
Greyfurt sonbaharın en yararlı ve lezzetli meyvelerinden biridir. Bu meyve üzüm gibi salkımlar halinde ve genellikle de bir dalda birkaç tane büyüdüğü için bu meyveye Greyfurt denir. Greyfurt ilk kez Güney Amerika'da keşfedildi ve görünüşe göre portakal ve pomelonlu aşılanmasından olan bir meyvedir. Narinciye ailesine ait olan bu meyvenin acı, ekşi bir tada sahip olması onu turunçgiller arasında benzersiz kılıyor.
Ekşi ve hoş bir acı tadı olan Greyfurt, etinin rengine göre Beyaz, pembe ve kırmızı olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Greyfurt, bağışıklık sistemini güçlendirmesine ilaveten, kolesterolü düşürme ve sindirimi kolaylaştırma özelliklerine sahiptir. Greyfurt, insan vücuduna A ve C vitaminleri, folik asit, lif, kolin, limonen ve lizopen sağlar. Greyfurt'un kırmızı çeşidinde A vitamini miktarı beyaz çeşidinden daha fazla ve tam tersi beyazda C vitamini kırmızıya göre daha fazladır.
Besin değeri açısından 10 cm çapındaki kırmızı greyfurt 55 kilokalori enerjiye sahiptir. Tedavi özellikleri açısından bir bardak greyfurt suyu, tansiyon ilaçları, sakinleştiriciler ve AIDS tedavisi için kullanılan proteazı durduran ilaçların etkinliğe katkı sağlayabilir. Ayrıca pembe greyfurt kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kimyasal özellikler açısından greyfurt'tan kamferol adı verilen bir madde elde edilir. Kamferol birçok bitkide, bitki kaynaklı gıdalarda ve geleneksel ilaçlarda bulunan ikinci bir metabolittir.
Greyfurt çiçeklerinde ayrıca meyve ve kabuklarında ginenarin adlı bir flavonoid bulunuyor. Flavonoidlerin yüksek miktarda tüketilmesi kadınlarda inme riskini azaltıyor. Greyfurt birçok hastalık riskini azaltan yararlı antioksidanlar içerir. Antioksidanlar hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. Greyfurt'taki C vitamini bol miktarda bulunan güçlü ve suda çözünür bir antioksidandır ve genellikle kalp hastalığına ve kanserlere yol açan hasara karşı hücreleri korur.
Likopen, başta prostat kanseri olmak üzere çeşitli kanserlerin gelişimini önleme potansiyeline sahip bir başka antioksidandır. Bu antioksidan da greyfurtta bol miktarda bulunur ve tümörler ile birlikte kanser tedavilerini yan etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Greyfurt, çinko, bakır ve demir açısından zengindir ve vücuttaki bu mineraller bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sağlıklı ve temiz cildi desteklemeye yardımcı olabilir. Greyfurt tüketimi, serbest radikallerin tahrip edici etkisini etkisizleştirme ve yok olmasına yardımcı olurken, erken yaşlanma belirtilerini önlemeyi destekler ve vücut sistemini optimize eder. Greyfurt, cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olan iyi bir E vitamini kaynağıdır.
Günlük diyette greyfurt tüketimi tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Bu yüzden tansiyonun normal ve sağlıklı bir seviyede sabit kalması için çok önemli ve uygun bir meyvedir. Greyfurt, kolesterol içermediği için damarlara iyi gelir ve kan akışını kolaylaştırır. Ayrıca artar damarlarda kan birikmesini önlemek için uygun bir meyvedir. Greyfurt ayrıca kalbi korumak için iyi bir meyvedir. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak herhangi bir kalp damar hastalığı önleyebilir.
Araştırmalar düzenli greyfurt tüketimi ile LDL veya kötü kolesterol %15'e kadar düştüğünü gösteriyor. Fakat bu konuda beyaz greyfurtun kırmızı greyfurttan daha faydalı olduğu biliniyor. Kötü kolesterolün başka bir formu olan trigliseritler greyfurt tüketimiyle %17'ye kadar azalabilir. Kötü kolesterolün başka bir türü olan trigliseritler greyfurt tüketimiyle %17'ye kadar azalır. Yüksek kolesterolü olan hastalarda greyfurt etkileri düzenli tüketime başlamanın ardından bir ay sonra kendini gösterir.
Greenford vücuttaki toksinleri temizleyerek karaciğeri temizlemeye yardımcı olur. Bu yüzden Greenford suyu içmek veya meyvenin kendisini yemek insanı daha iyi hissettirir. Araştırmalar karaciğeri toksinlerden temizleme, depresyon, kas krampları ve kronik baş ağrıları gibi kronik hastalıkların belirtilerini iyileştirmede ve azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Çevremizde sağlığa zararlı olan tehlikeli toksinler vardır. Greyfurt gibi iyi bir temizleyici bu ölümcül toksinlerin bazılarını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilecektir.
Greyfurt vücudun metabolizmasını hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmanın artması, uygun bir diyet ve spor ile birlikte olursa haftada yaklaşık 1 kilo vermeye yardımcı olur. Öte yandan metabolizmanın artması nedeniyle vücut dinlenirken bile yağ yakmaya devam eder. Bu şekilde kilo kaybı hem daha hızlı olur hem insan ideal kilosuna daha kolay ulaşır. Üstelik bu kilo kaybı insanın sağlığına da zarar vermez.
Bilim insanları günlük 2 Greyfurt'un diş eti hastalıkların neden olduğu hastalıkları önlediği veya ilerleme sürecini yavaşlattığını ispatladılar. Ayrıca diyetimize Greyfurt eklediğimizde çeşitli hastalıkların gelişmesinde rol oynayan serbest radikaller bu sayede oluşmuyor. Bu çok önemli bir konudur zira çekilmiş diş etleri veya teşhis edilmemiş diş eti hastalığı ağız kanserine yol açabilir. Ayrıca diş eti hastalıkları kalp rahatsızlıklarına da sebep olabilir.
Greyfurt'taki sitrik asit böbrek taşı oluşumunu engelleyebilir ve oluşan küçük taşları bile parçalayabilir. İdrardaki sitrik asit miktarı ne kadar yüksek olursa böbrek taşı oluşma olasılığınız o kadar azalır. Greyfurt'un bir diğer özelliği de sindirim sırasında bağırsak hareketlerinin korunmasıdır. Bu yüzden bu meyve sindirim sisteminin iyileşmesi için çok faydalıdır ve sağlıklı bir sindirim süreci yaşanmasına yardımcı olur. Greyfurt'taki lif ve su yiyecekleri sindirmeye yardımcı olur ve kabızı azaltmada veya önlemede etkili bir rol oynar.
Yapılan araştırmalar Greyfurt'un akciğer kanserini önlediğini ve onunla savaştığını gösteriyor. Günde 3 bardak Greyfurt suyu tüketimi sigaranın kötü etkilerini azaltır. Greyfurt vücuttaki bu ölümcül hastalıklara savaşan enzimleri harekete geçirir. Yapılan araştırmalara göre pembe Greyfurt akciğer kanserini önlemede daha etkili bir role sahiptir. Greyfurt'un kortikosteroidler gibi birçok kimyasal ilaçla etkileşime giren bir meyve olduğunu unutmayın. Bu yüzden söz konusu ilaçlara kullananlar bu konuya dikkat etmeleri gerekir.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlerle birlikte Greyfurt meyvesini tanıdık.
Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib üzerinden bizimle paylaşabilir. Ayrıca bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur, ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız, sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı, Muhbir, Enerji ve Tarım Bakanlıklarına zayende rut hastası sorunu çözmek için harekete geçme talimatı verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Amerika Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor dedi. Fransa Dışişleri Bakanı bir kez daha İran ve nükleer anlaşma hakkında yeni bir iddiada bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kapsamlı ortak eylem planında İran'ı güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere hükümetinin Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı terör örgütü olarak ilan etmesini kınadı. Hamas, İngiltere'nin Hamas'ı terörist ilan etme kararına tepki gösterdi. Nablus'ta işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışma yaşandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum.